أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Adem Aleyhisselam'ın ilmi seviyesi. Biliyorsunuz işte çeşitli yorumlar, tanımlamalar yapılıyor. İlk insanla ilgili hayali şeyler yapılıyor. Halbuki biz biliyoruz ki Allah-u Teala yarattığı her şeyi mükemmel yaratır. Ona ait olan her türlü özelliği bütün ayrıntılarıyla verir. Böyle Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir gelişmeye, değişmeye ihtiyacı yok. Adem Aleyhisselam da Allah-u Teala mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Onu nasıl yarattığını, hangi maksatta yarattığını da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. İşte Adem Aleyhisselam ilk insandır. Mükemmel yaratılmıştır. İnsanoğlunu Allah-u Teala imtihan için yarattığını da İnsan suresinde daha birçok ayet surelerde anlatıyor. Yani önüne iki tane yol koyduğunu söylüyor İnsan suresinde. İster kendisine verilen nimetlere şükreder, teşekkür eder, yani Allah'a boyun eğer, isterse nankörlük eder. Yani her ikisini de yapabilecek yapıda yaratmıştır. Dolayısıyla o mükemmel insanı nasıl yarattığını yaratıcıdan bugün öğreneceğiz. Ve burada Adem Aleyhisselam'ın bilgi seviyesi diye dersimize başlık olarak belirlememizin sebebi de net bir şekilde bu derste ayetlerden ortaya çıkacaktır. Bakara suresinin 30. ayeti şöyle, Allah-u Teala şöyle diyor: Ve iz gâle rabbuke lil melâike. Bir gün Rabbin meleklere şöyle demişti: İnni câilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife oluşturuyorum. Halife kelimesinin değişik anlamları var. Halife, fail, Arap dilini bilenler için fail vezninde ismi fail, ismi meful olabilir. Halef kökünden, yani arkasında bir başkasını bırakan kişi anlamında olduğu gibi, başkasının arkasından gelen kişi anlamında da olabilir. Ama muhalif varlık manasında da olabilir. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği, Allah-u Teala açıklamayı asla insanlara bırakmaz, kendisi yapar. Dolayısıyla bakalım Allah-u Teala burada bu halife kelimesini hangi anlamda kullanmış? Hud suresinin 118 ve 119. ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً. Allah dileseydi, böyle bir farklı bir tercihte bulunsaydı, bugünkü tercihinin dışında bir tercihte bulunsaydı, insanları tek bir ümmet, tek bir topluluk yapardı. Tıpkı hayvanların her birisini ayrı ayrı birer ümmet yaptığı, topluluk yaptığı gibi. Peki, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. İşte ama bunlar farklı gruplara ayrılma konusunda, ihtilaf etme konusunda bir süreliklikle devamlı bunu yapacaklardır. İnsanlar devamlı muhalefet edeceklerdir. Şimdi biz burada Allah'ın ayetlerini anlatacağız ama bir sürü insanlar Allah'a muhalefet edecektir. اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ. Sadece Rabbinin ikramda bulunduğu başka. O ikram nedir? Kişi Allah'a boyun eğer, Allah da ona imanı ikram eder. Doğru yolu, o doğru yolda gitmek için gayret gösterir. Allah da doğru yolu ikram eder. O kişi gereksiz bir muhalefet yapmaz. O hakka değil batıla muhalefet yapar. O kadar. Doğrulardan yana olur devamlı. Peki neden böyle ya Rabbi insanlar muhalefet yapmaya devam edecekler? وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. Bunun için Allah insanları yaratmıştır. Yani insanları Allah bir muhalif yapıda yaratmıştır diyor. Şimdi bu ayetten devam edelim. Melekler, Allah, şimdi bu ayete göre anlam verelim. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً. Bir gün Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir muhalif varlık yaratacağım dediği zaman muhalefet edecek. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Şaşırdı melekler. Allah Allah. Ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak, ondan sonra kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Yani şimdi melekler hayvanları görüyorlar. Derli toplu yaşanıyor. Mesela herkesin bildiği bir örneği sürekli veriyoruz. İşte bir kümes. Kümeste tavuklar olur, horozlar olur. Horoz olur, horozlar değil. Tavuklar ve horoz olur. Niye horozlar değil? Birden fazla horoz olursa birbirlerine muhalif oldukları için birlikte yaşayamaz onlardan. Biri diğerini ya kovar yani ya da onu yani öldürmeye çalışır. Ama tavuklar öyle değildir. Tavuklar arasında bir muhalefet yoktur. Tavukla horoz arasında da yoktur. Melekler bakıyor ki Allah Allah, Allah bir varlık yaratıyor ki erkeği erkeğine muhalif. Kadını kadınına muhalif, kadını erkeğine muhalif. Oo. Yani şöyle düşünün. Tavuklar birbirine muhalifse bir kümeste iki tane tavuk olmaz. Tavukla horoz arasında da muhalefet varsa o zaman kümes olmaz. Bunlar o yaşadıkları bölgede sürekli birbirlerine kavga edip ortalığı karıştıracaklar. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, sonra şunu söylüyorlar, yani Allah bir şeye karar verdiyse Allah mükemmel yapar. Ondan dolayı diyor ki, وَنَحْنُ سَبِّهُ بِحَمْدِكَ Senin hamdin sebebiyle, yani sen ya Rabbi yapacağın her şeyi mükemmel yaparsın. Ondan dolayı biz sana boyun eğeriz. Yani biz sana muhalefet etmiyoruz demiş oldular. Yani kendi hatalı bir davranış içerisinde olduklarını anladı ve geri çekildiler. وَنُقَدِّسُ lek. Biz onu temiz sayarız. Sadece senin için. Sen madem buna yaratmaya karar verdin, mutlaka mükemmel yaratmaya karar vermişsin. Tertemiz bir şekilde yaratmaya karar vermişsindir. Allah-u Teala diyor ki, قَالَ اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ Ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyor. Aa. Şimdi onların bildiklerine muhalif varlığın ortalığı fesada vereceği. Bu olmayacak demiyor Allah. Ama burada sizin bilmediğiniz bir şey var diyor. Peki ne o acaba? وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَ Adem'e isimleri, onların tamamını öğretti. Ben şimdi burada sana bir şey soracağım Enes Hoca. Dil açısından onu şey yapalım da. Külleha dedi. Ha zamirini burada kullandı Allah. Nedir o? Arap dili açısından yani hayvanlar da girer buraya değil mi? Bütün cansız varlıklar girer. O zaman tüm canlı cansız tüm varlıkların isimlerini ne yaptı? Onlara öğretti. İsim ne demek? Yani bir şeyi tanımamıza sebep olan şey demektir. Yani ifade demektir.
Bilinen bir şeyi hatırlatmaya yarayan şey.
Hatırlatmaya da yarar, tanımamıza da yarar. Ben şimdi Enes Hoca'ya desem ki bak Fatih şöyle diyor. Fatih'i tanıtmama gerek var mı? Ama tanımıyorsanız o da kim dersiniz değil mi? Ben onu tanıtırım. Allah-u Teala'nın öğrettiği isimler tüm varlıkların neye yaradığıdır? Adı ne? Görevi ne? İşi ne? Şimdi ثُمَّ عَرَضَهُمْ Burada çok önemli bir değişiklik oluyor Enes Hoca. Dikkat ettin mi? Ha'dan hum'a dönüştü. Yani el-esma kullaha dedi Arap dili açısından. Sonra aradahum dedi, huma dönüştü. Bundan dil açısından ne anlamamız lazım?
Akıl size ifade eden kelimeden, akıllıları ifade eden kelimeye geçiyor.
Geçti. Akıl da ilim evet. Anlamında ifade ediyor. Evet. Yani doğru bağlantılar kurmaya gerektiren bir şey olmuş oluyor. Öyle bir şekil getiriyor ki, o bilgileri öğrendikten sonra, o bilgiler arasında bağlantılar kurup yeni sonuçlara ulaşabiliyor. O zaman buna ilim deniyor. İşte onun için aradahum O bir Adem'in zihninde ilim haline gelince onları meleklere gösterdi. Aradahu melel meleke fekale en bi uyn bi esmai haula. Hadi bakalım şunların isimlerini bize bana haber verin. Buradaki haula da aynı değil mi?
Evet.
Yani haula da hum gibi.
Evet.
O da gene oradaki ilimleri anlatın bakalım. Öyle siz görüyorsunuz şurada sarı bir şey var. Altın ama sen altının ne işe yaradığını bilmiyorsun ki. İşte şurada bir toprak var. Oradan ot bitiyor. Ama ne işe yaradığını bilmiyorsun ki. Onlardan suyu, şu şeyi nerede kullanacağını bilmiyorsun. Hadi bakalım. Yani onları birleştirip alet yapmanın yolunu da öğretmiş oluyor Allah-u Teala. Şimdi onu diğer ayetlerden de öğrenmiş olacağız. Enbi'uni ve esma-i ha'ülâ in kuntum sâdık. Eğer haklıysanız bunların isimlerini bana haber bildirin bakalım.
Ezberin ötesinde bir durum oldu orada.
Ezber olduğu zaman neyi neye yaradığını yok. Adam Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Peki şu işte zalı öyle çıkarmayacaksınız. Ya tamam da mana ne? Bilmiyorum. O zaman ne? Ne olacak? Siz de görüyorsunuz bu kadar eşyayı göklerde, yerde. Bakın burada gökler kelimesini kullandım. Ben kendime şimdi ayeti tamamlayacağız. Oradan görecek herkes. Evet. İddianız haklıysanız hani Adem'in yaratılmasını beğenmiyordunuz. Adem diğer canlılar gibi değil, o farklı bir varlık diyor Allah-u Teala demiş oluyor. Ondan sonra zaten en son yaratılan canlı Kur'an-ı Kerim'e göre insan. İnsan yaratılıncaya kadar bütün canlıların yaratılışı tamamlanıyor. En son yaratılan insan. Her şey tamamlanıyor. Şimdi peki siz söyleyin denince kalul Sübhanek ya Rabbi sana boyun eğeriz. La ilme lena illa ma allamtena. Senin bize öğrettiğin dışında hiçbir bilgimiz yok. Demek ki onların da öğretmeni kim? Allah-u Teala. Allah'ın öğrettiği dışında hiçbir bilgimiz yok diyor. İnneke entel alimul hakim. Her şeyi bilen, kararlar doğru olan sensin. Yani sen Adem'i yaratmaya karar verdiysen tabii ki kararın doğrudur yarın.
Hocam melekler cinlerden ise cinlerden farkını ve üstünlüğünü de insanın göstermiş oluyor beni.
Efendim?
Meleklerden, cinlerden insanın.
Cinlerden olduğu çok kesin zaten.
Hayır, insanın yani, da cinlerden üstün olduğunu gösteriyor bilgi tabii, şey
tabii,
açısından.
İnsanlar, medeniyetin. İnsanların üstünlüğü bilgi açısından.
Evet, evet.
Bilgi.
Evet,
farkının bilgi yoksa meleklerden de üstün, şeyden de ama hangi bilgi açısından üstün. Evet. O kadar. Ama o bilgiyi doğru kullanması lazım. Yanlış kullanırsa her şeyini kaybeder. Ondan sonra ama burada şu çok önemli bakın. Gâle ya Adem enbi'uhum bi esmâihim. Adem'e diyor ki hadi bakalım. Yine hum zamirine suca dikkat ettin mi? Onlara bildir bunların esmasını. Söyle bakayım. Şu işte şu gökyüzünde şu şeyler varlıklar var. Bu ne işe yarar? Yerdeki şu ne işe yarar? Bu ne işe yarar? Orada bir zaman problemi diye bir şey yok. Tamamını anlat bakalım diyor. Ne var ne yok hepsini anlatıyor. Anlatırken de aslında bu bizim açımızdan Adem Aleyhisselam da bir çeşit imtihanı. Bakalım ders anlamış mı anlamamış mı diye. Sen şimdi öğretmen olduğun için... فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Ne zaman ki Adem onlara o her bir varlığın ismini tek tek güzel bir şekilde bildirdi, anlattı. Gale Allah ne dedi? Melekler hepsini dinlediler. اَلَمَا قُلْ لَكُمْ اِنَّ عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Size ben demedim mi? Göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. Ne demek kaybı? Yani şimdi birisine getirin şunu bir çocuğa bunu verin, alır, bir oyun oynar. Peki bu neye yarıyor? Ne bileyim. Onun bilmediği şey var. Yani şimdi siz görüyorsunuz birçok varlıkları ama o varlıklarda bilmedikleriniz var. İşte onun kaybı oluyor değil mi? Kayıp yani. Sizin bilmediğiniz kısımları ben bilirim demedim mi? Bak burada bir sürü eşyalar görüyorsunuz ama neye yaradığını bildiğiniz yok ki. Peki, bilirim dediğine Tekrar okuyorum. Bak, inni alemu gaybe es-semavat diyor Enes Hoca. Gaybe es-semavat dediğine göre Adem Aleyhisselam onları anlatırken göklerdeki bilgileri de anlatmış olmuyor mu? Başka bir mana anlaşılır mı? Mümkün değil. Bak, sema demedi. Semavat dedi. Yedi kat gök. Allahü Teala bugün güneş ve gezegenleri birinci kat göğün süsü yaptığını bildiriyor. Birinci kat gök değil güneş ve şey gezegenler. Ondan sonra başlıyor. Yıldızların bulunduğu yer birinci kat. Ondan sonra bizim hiç görmediğimiz, hayal edemediğimiz kısımlar geliyor. Ama Adem Aleyhisselam onların her oralardaki her bir varlığın tek tek bilgisini biliyor. Biz bugün insanlar güneşin kaç tane gezegeninin olduğunu bile henüz şey yapmış değil. Kur'an-ı Kerim'e göre 11 tane gezegen var. Ama onu da Allahü Teala Yusuf suresinde bildiriyor. Ama şey değil ki, yani bugün insanlar dünyada oturup da gökyüzüyle ilgili şey yapıyorlar. Halbuki orayı yaratanın kitabından hareket etseler, bu kitabı ilmin merkezine koysalar, tamam. Diyor ki Allah burada, bak göklerin ve yerin diyor. Yerin dendiği zaman da yerin de aslında ta iç noktalarına kadar olması lazım. Çünkü Allahü Teala Tahrim suresindeydi ve minel ardi mislehunne buyuruyordu. Yani göklerin yapımının, yeryüzü göklerin yapısının bir çeşit küçük bir örneğidir. Yani bir prototip derler. Yani yerin de yedi kat katmanı vardır. Aşağılarına kadar inebilirsiniz. Göklere çıkan yedi yoldan bahseder Allahü Teala. Aynı şeyin yerde de olması gerekiyor. İşte Adem Aleyhisselam sadece yeryüzü değil, yerin de bütün bilgilerini anlatıyor. Peki demedim mi ben size göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim dedi.
Alak suresinin 12. ayeti, son ayeti.
Evet. O Talak suresinin 12. ayetinde
Allahüllezî halaka seb'a semâvâtin.
İstersen sen onu bir oku orada.
Allahüllezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehünne. Yani o Allah 7 kat semayı ve bir o kadar, onun misli kadar da yeri yaratmıştır.
Yani yer göklerin misli. Yani bir tıpatıp aynısı değil mi? Dil açısından öyle yani. Yani görüntü şey olarak, içerik olarak aynı ama görüntü olarak değil. Yani onun için yerin yaratılışı çok önemlidir. Yani bugün bilimde bu maalesef bunlar ayrıntılı olarak bilinemiyor. Neyse, o tarafa şimdi geçmeyelim. Belki bir başlangıç olur bundan sonraki şeyler için. Evet. Şimdi Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a bu bilgilerin, bakın gökler, biz bugün gökler derken işte şey, güneş, gezegenler, en fazla hadi burçlar. Halbuki Adem Aleyhisselam'ın öğrendiği o değil, yedi kat bugün hayal edemediğimiz noktalara çıkmış oluyor. Ondan sonra yerin tüm derinliklerine kadar, bugün jeolojinin hiç hayal edemediği noktalara kadar Adem Aleyhisselam'a Allah o bilgileri vermiş oluyor. Peki Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a bu bilgileri nasıl öğretti? Hani Kur'an-ı Kerim'in bir hikmet metodu var değil mi? Hani Kur'an hiçbir konuyu bize bırakmıyor. Ayrıntılı olarak kendisi açıklıyor. Ama bunun olmazsa olmaz, yani bu açıklamalara ulaşmanın olmazsa olmazı neydi Enes Hoca?
Hikmet mi? Hikmet.
Yani hikmete, yani Allah'ın Kur'an'daki açıklamalarına öyle bir insan tek başına ulaşabilir mi?
Yok.
Mümkün değil. Bak, Muhammed Aleyhisselam da devamlı kendi etrafında yetiştirdiği insanlarla uğraşıyordu değil mi? Mekke'deyken her gece hikmet çalışması yapıyordu. Medine'de de Allahü Teala Müzzemmil suresinin son ayetinde fırsat buldukça yapın demişti, değil mi? Dolayısıyla tek başına olmaz bu. Ekiple olmak zorunda. O ekibin içinde de o konuyu bilen bilgin insanlar olması lazım. Hangi konu üzerinde çalışıyorsanız o konuyu çok iyi bilenler olacak, ama bir de Arap dilini çok iyi bilen olacak. Neden? Çünkü Kur'an Arapçadır. O şeyde ilişkileri başka şekilde kuramazsın. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilenler olacak. O zaman buradaki bilgilere ulaşmanın olmazsa olmazı nedir? Konuyu çok iyi bilen insanlar, ama Kur'an'ı ve Arap dilini çok iyi bilenler olması lazım. Ondan sonra buradaki şeye ulaşılabilir. Biz de Allah'a şükür boşuna böyle ekiple 3 kişi 5 kişi yapmıyor. Biz de hamdolsun haftanın hemen her günü hikmet çalışmasını yapıyoruz. Bugün de 3,5 saat yaptık bir hikmet çalışması. Yani hemen her gün yapıyoruz. Şimdi burada Allahü Teala öğretti dedi. Nasıl öğretti? Hangi ayette Allahü Teala öğretti, nasıl öğrettiğini anlatıyor? Allemel insan ne diyor?
Alak suresinde.
Alak suresinde. Yani Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'a ilk inen ayetlerde bunu anlatıyor. Bak, ilk inen ayetler. Evet. Ne diyor?
Evet. İkra bismi rabbikellezi halak. Yani buradaki okuma da herhalde bir fen kitabını, biyoloji kitabını ya da günlük Mekke'de çıkan bir gazeteyi okuma anlamında değil. Yine daha geniş anlamda yaratılışı okuma, ayetleri okuma, etrafı okuma, yaratılmış ayetleri okuma şeklinde daha geniş anlamda şey yapabiliriz, anlayabiliriz.
Sen ben Arap dili açısından Enes Hoca'ya söyleyeyim. Yani şey değil, ben Enes Hoca'ya bunu söylememin sebebi şu. Enes Hoca olayı sadece dil açısından anlatacak. Diğerlerini bilmiyor değil, Allah'a şükür hepsini biliyor, ama doğru anlaşılsın diye. Şimdi bak Enes Hoca, mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk inen ayettir, değil mi? Allah oku diyor. Oku dediği zaman Muhammed aleyhisselam'ın okuyacağı ne var elinde? İnmiş ayet var mı?
Yok.
Neyi okuyacak? Yaratan Rabbinin adıyla oku dediği zaman.
Yaratılan şeylerinin özellik sırlarını.
Tabii. Yani tabiatı oku demiş oluyor. Öyle değil mi? Bak, Adem aleyhisselama neyi okuttu ilk önce? İlk okuttuğu şey tabiat oluyor. Biz insanlar olarak yeryüzüne gözümüz açtığımız andan itibaren tabiatı okumuyor muyuz? Her gün akşama kadar tabiatı okuyoruz. İşte onlar Allah'ın yarattığı ayetlerdir.
Yani işte bu okuma tarzı dersek buna Allah bunu da öğretiyor. Hani belki Rahman suresindeki o ikinci ayet Er-Rahman Allemel Kur'an derken de muhtemelen bu tarzı, yani işte o hikmete ulaşma yöntemini de Allah insana göstermiş oluyor.
İşte Allemel Kur'an ne? Kur'an nedir? Ne? Bir küme.
Evet.
Şeyde yani Allah yarattığı ayetlerden de kümeleşmeyi, evet. Yani şimdi basit bir çayı yapmak için bir sürü küme oluşturacaksın. Su olacak, suyu kaynatacaksın, onu kaynatacak alet olacak, onun gibi suyu koyacağın kabı olacak, çayı olacak, bilen kişi olacak.
Hocam işte bir dilim ekmeğin serüvenini burada konuşsak herhalde ders yetmez.
Yani. Mümkün değil yani. İşte bunların hepsi birer Kur'an, yani Arap dili açısından. Yani Allah'ın dili kitap açısından da, yine ben sana kusura bakma hep lügat açısından soruyorum. Sadece izleyici açısından, senin açısından değil yani. Kur'an dediğimiz zaman ne oluyor Enes Hoca?
Kur'an dediğimiz zaman Kur'an mesterdir, mekru meneste.
Yani mecmu.
Mecmu
yani.
Mende.
Bir küme.
Bir toplanan şey.
Ha, toplanan şey, küme. Evet. O küme Allah'ın ayetlerinden oluşan bir küme. Allah'ın ayeti olmayan bir şey var yeryüzünde?
Yok.
Tabiatta olan her şey Allah'ın ayeti. İşte burada da Allah'ın yazılı ayetlerinin toplandığı şey olduğu için buna Kur'an deniyor. Değil mi? Bunun içinde de sayısız Kur'anlar var. Evet. Peki devam et. O şey nasıl öğretmiş Adem Aleyhisselam'a bu bilgileri?
Halakal insane min alak, ikra ve rabbükel ikram, ellezi alleme bil kalem.
O insanı alaktan yarattı. Neydi? Bir sosyal ilişkiler. Yani birbiriyle ilişki. Bak burada da alak şey derler. İnsanı alak, işte bu hep bize öyle öğrettiler. embriyodan işte ana rahminin ana rahmine yapışmış olan şeyden. Tamam, ona alak denir, doğru. Ama insanı o diğer canlılarda da aynen vardır. İnsanın farklı olması gerekiyor. Farklı olduğu için alaka, yani Türkçe'de kullanılır. İlişkiler, yani bir sosyal varlık olarak yaratmıştır. Evet, onun için zaten karı kocalık hemen ilk önce Adem Aleyhisselam'ın eşi olmuştur. Evet.
Alleme bil kalem. Allemen insane me'lem ya'lem. Yani o insana kalemle öğretti ve bilmediğini böylelikle öğretmiş oldu.
Adem'e bu tüm bu bilgileri öğrettiği zaman neyle öğretmiş?
Kalemle.
Yazıyla öğretmiş. Demek ki bu yazının keşfi diye bir şey var mıymış?
Varmış ama Adem Aleyhisselam'la başlıyormuş. Ha, yani.
Adem Aleyhisselam'ı öğreten kim?
Allah.
Allah. Adem bütün bilgileri öğrenmiş değil mi Adem Aleyhisselam? Ama kalemle, yazarak öğrenmiş değil mi?
Yani kayıt altına alıyor. Dolayısıyla bilgi birikimi aktarılıyor.
Tabii, tabii ki kayıt altına aldığı için tüm evladına aktarılıyor. Onun da ayetlerini okuyacağız inşallah. Evet. Peki kalemle öğretti. Peki Adem Aleyhisselam konuşmayı biliyor mu? Enes Hoca, Kur'an-ı Kerim'e göre.
Biliyor.
Hangi ayette mesela o?
Rahman suresinin başında çıkıyor.
Ne diyor Allah?
Allemehul beyan diyor.
Allemehul beyan. Nedir? Yani Adem Aleyhisselam'a bir konuyu açıklama.
Beraberini anlatma, ifade etme kabiliyeti.
İster ağzıyla olsun, ister yazıyla olsun.
İster işaretle olsun.
İster işaretle olsun. Her şekilde meseleyi anlatabilecek bir şeyi var yani. O kabiliyetten tamamını, işte yazıyı Allah Adem'e öğrettiğini söyledi mi burada?
Evet.
Bitti. Bitti. Bak tüm bilgileri veriyor. O bilgileri de yazıyla öğretiyor Allah.
Evet.
Yazının icadı diye bir olay yok.
Evet.
Evet. Tamam, şimdi o zaman istersen bakın Allah gökleri ve yeri dedi. Peki Adem Aleyhisselam'ın torunu Nuh Aleyhisselam var değil mi? Peki Nuh Aleyhisselam, Nuh suresinde başka hiçbir yerde bulamadığımız bir ifade kullanıyor halkına karşı. Sadece orada buluyoruz, başka yerde bulamıyoruz. Ve o Nuh Aleyhisselam'ın toplumuna Allah Nuh Aleyhisselam'ın ifadelerini önce öğrenelim. Evet.
Buradan 15. ayet. Elem terav keyfe halakallahu seb'a semavatin tıbaka.
Elem terav diyor. Kime diyor?
Nuh Aleyhisselam'ın kavmine.
Kavmine. Görmediniz mi? Değil mi? Gözleriyle görüyorlar. Neyi görmediniz mi diyor? Keyfe halakallahu, evet. Allah nasıl yaratmış? Bak şimdi Adem Aleyhisselam evet yazdı. O bilgiler onlarda var. Yazıyla o bilgiler onlara ulaşmış. Okuma yazmayı onlardan bilmeyen hiçbirisi yok. Okumuşlar ama okumayla kalmamış değil mi? Ne yapmışlar? Çıkmış gözleriyle gözlemlemişler. Allah 7 kat köyü nasıl yaratmış? Aman ya Rabbim. 1. kata bakıyor. 2. kata, 3. kata, 4. kata, 5., 6., 7. kat. Ya bugün daha işte yani uzayda işte şu şeye aya gittik diye şey yapılıyor. Ay zaten çok basit kalıyor. Onun biraz sonra ayetten de şey yapacaksın. Ya bu 7 kat gök. Oraya çıkış. Evet.
Ve ceale'l kamera fihinne nuran ve ceale'ş şemse siraca.
Bak Allahü Teala burada ayı ve güneşi de kullanıyor. 7 kat göğü nasıl yaratmış? Peki ve ceale'l kamera fihinne nuran. O 7 kat göğün içinde, yani gökle yer arasında, diğer ayetlere baktığımız zaman da öyle. Ayı bir nur. Nur, münir. Başka ayetlerde münir olduğunu Allah-u Teala söylüyor. Yani ışık yansıtıcısı. O ay, güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtıyor ve biz dünyadan ayı bize yansıttığı ışıkla görebiliyoruz. O ışığı tam yansıttığı zaman dolunay, hilale kadar indirdiği zaman hilal diyoruz. Sonra bir gözükmüyor, sonra tekrar başlıyor. İnsanların takvimi olmuş oluyor. Peki o ışık yansıtıcı güneş için ne? Güneşi de bir ışık kaynağı diyor Allah. Peki bunlar ayın ışık yansıtıcısı olduğunu, güneşin ışık kaynağı olduğunu bizim gibi dünyada mı takip etmişler? Nuh Aleyhisselam'ın toplumu?
Yok ya. Tera olduğu için rüyeti basırıya onlar.
Gözleri sıkmışlar. Ya birinci kat semaya ya, ikinci, üçüncü, zaten o birinci kat semanın süsü Allah-u Teala diyor o yıldızlar ve şey gezegenlerini. Onları bizzat gözleriyle müşahede etmişler, gözlemlemişler. Peki böyle bir bilgi bugün hayal edilebiliyor mu? Var mı böyle bir hayal? Gözleriyle şey yapmışlar. Evet. O zaman Adem Aleyhisselam ve onun torunlarının bilgisi ne? Ne seviyede?
Evet. Yani hocam işte bir de anlatılanları yan yana koyduğumuz zaman mesela, maalesef. Ya,
şöyle
evet,
bakalım.
Yani işte bugün hala çoluğa çocuğa yarı insan yarı hayvan bir varlık şeklinde başladığımız dünya serüvenine milyonlarca yıl ateş yok, çıplak bitki şeyleriyle oramızı buramızı örtmüşüz. Sonra bir takım tesadüfler zinciri olmuş, ateş olmuş, yazı olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Ve bu hale aşağı yukarı yani insan demeye 100 yıl, 200 yıl önce başlamışız. Anlatılanlara bakılırsa maalesef. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanlık sahnesine en üst konforda ve en üst donanımla geliyor.
Yaratıcı bunun öğretmenliğini yapıyor Adem Aleyhisselam. Yaratıcı bir kere yarattığını mükemmel yaratır. Bu hayalciler gibi efendim evrim olmuş, önce şöyleydi, şöyle böyle. Ya kardeşim Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah yarattığı her şeyi mükemmel yaratır. Bakın şimdi dışarıdan bakan bir kişi Fatih Orum'da görüp de bende görmediği ne var? Saçsa sende de var, bende de. Efendim iki tane göz, bir burun, ağız, kulak, bende de var, sende de var. Bu etler herkese de var. E peki, senin, mesela Enes Hoca'nın saçının bir tane telini alsak, o saçın özelliği yeryüzünde bir başka insanda var mı?
Yok. Burada sadece Allah yapar.
Onu da sadece Allah yapar, başkası yapamaz
ki. Ve bunu yapabilecek bir güç insanı ilkin bu şekilde yaratamamış yani, değil mi?
Böyle saçmalık olur mu?
Ya bunu da buna inanmamızı bekliyorlar yani.
Şu Allahü Teala ne diyor? Parmak izleriniz bile diyor. Yani hiç kimsenin parmak izi diğerine uymaz. Ondan dolayı bugün işte insanlar bunu keşfettikleri için işte telefonlarını parmak şeyleriyle açtırıyorlar. Çünkü o zaman sen telefonunu ben açabilir miyim parmak izimle? Hiç mümkün. Bir yüz şekli şu bu falan. Yani evet benzerlik ayrı ama Allahü Teala her şeyi öyle bir mükemmel yaratmıştır ki.
Ellezî ehsene külle şeyin halakahu. Yarattığı her ne varsa en güzel şekliyle yaratıyor ise insanın en güzel haline gelmesi için yüzyıllar, milyonlarca yıl gerekir mi?
Ya bu ne oluyor yani, haşa. Bu Allahü Teala'yı hiç devre dışı bırakmaktır.
Bu ayetin şey o zaman nasıl bir anlamı olacak? Ellezî ehsene külle şeyin halakahu. Yarattığı her ne varsa en güzel haliyle, en güzel son şeklini yaratmış.
Hayır, bunu söyleyenlere söylemek lazım. Hadi bakalım beyler. Siz çiğneyip geçtiğiniz bir kuru yaprağı yaratabilecek güce sahip misiniz? Tüm şeyleri toplayın bakalım. Fabrikaları, tüm ilim adamlarınızı toplayın. Herkesi toplayın. Ya kurumuş bir yaprağı yapamazsınız ya. Siz niye yaratıcıya teslim olmak varken kendi kafanıza göre insanları saptırıyorsunuz?
Çünkü biraz önce okuduk. Kaldığımız yerden sonraki ayette Allah-u Teala diyor ki tam bu söylediğiniz şeyi söylüyor. Bunun cevabını söylüyor. Allemel insane me'lem ya'lem dedik. Kella innel insane leyadga erra'a hüstağına diye devam ediyor.
Çok güzel. İyi anlayın.
Ama şu da var ki insan kendisini yani tırnak içerisinde bir şey sanmaya başladığında hemen sınırları aşmaya meyyaldir. Hemen aşar. Yani ben de bir şeyler söyleyebilirim, ben de bir şeyler yapabilirim, ben de yorumlayabilirim demeye başlar.
Evet. Kardeşim ben akademisyenim, profesör olmuşum. Hakikaten hiç unutmadığım bir söz var. Unutamıyorum ya, aklıma geliyor. Ben profesör olmuştum. Bir profesör dostum var. Bir yerde demişler ki Abdülaziz profesör oldu. Demiş ki beter olsun. Sonra kendisine rastladım. Ya dedim sen böyle bir şey söyle. Evet dedi. Benim için de demişler. Şimdi ya sonradan düşündüm. Hakikaten ya ben profesör oldum. Ne o profesör olmak ne demek? Ne olacak kardeşim? Sen adam ol adam.
İşte biraz önceki örnek bende çok manidar yani. Bütün insanlık bir araya gelse kuru bir yaprağı oluşturamıyorsa artık ne söylesen boş yani.
Ne söylesen boş ya. Çiğneyip geçtiğin bir yaprağı oluşturamıyorsun ya. Yani sen Cenab-ı Hakk'ı ne zannediyorsun? İşte Allah'a teslim ol. Yani kendini bir şey zannedenler tabii burada neler uyduruyorlar neler bugün yani. Aman işte Adem bilmem ya. Oh, iğrenç şeyler söylüyorlar. Söylesinler. Ne yapalım? Herkes imtihan şeyini hesabını Allah'a verecek. Biz sadece doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Peki şimdi yani sadece konumuz Adem Aleyhisselam'ın bilim seviyesi. Tabi o bilim seviyesi Adem Aleyhisselam'ın torunlarına kadar ulaşmış. Bir de bizim bize ulaşan bilgiler içerisinde şey var işte Nuh Aleyhisselam'a yapılan isyanlar sonucu tüm yeryüzünün sular altında kalma olayı var ve canlıların yerde yaşayan canlıların ve Nuh Aleyhisselam'a inananların bir gemiyle kurtulması olayı var. Şimdi bakın orada da öyle bir gemiden bahsediyor ki Allah-u Teala bugün bizim öyle bir gemiyi hayal etme imkanımız bile yok. İstersen onunla ilgili ayetleri okuyalım.
Evet. Mü'minun suresinin 27. ayetinde fe evhayna ileyhi enisni'il fülke bi'a'yunina ve vahyina. Yani vahyimiz ve emirlerimiz doğrultusunda biz ona ne dedik? Gemiyi gözetimimiz altında yap.
Bak şimdi bir gemi yap diyor. Yani gemi yapma konusunda bir bilgi şey sıkıntıları yok. Zaten yapıyorlar. Ya Nuh Aleyhisselam gemi yaparken ondan dalga geçiyorlar gene. Ne bu kadar büyük gemi ne de şey yapacaksın falan. Ama o geminin nasıl bir özellikte olacağını, ne yapılacağını Nuh Aleyhisselam bilmediği için Allah-u Teala diyor ki benim emrime uygun bir şekilde yapacaksın diyor. Çünkü o da zaten Allah'ın nebisi. Evet devam et.
Feyza ca emruna ve feratten nuru fesluk fiha min kullin zevceyn isneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhi kavlu
ve geldiği zaman çünkü zaten onun diğer ayetlere de baktığımız zaman Nuh Aleyhisselam'a isyan eden o toplumun cezalandırılacağını Cenab-ı Hak bildiriyor. Ceza zamanı geldiği zaman yani geminin kazanı kaynadığı yani artık harekete geçecek noktaya geldiği zaman o zaman ne diyor Allah?
Fesdük fiyâ min kullin zevcen isneyni.
Fesdük fiyâ geminin içerisine yerleştir diyor. Her çiftten iki tane. Yani yeryüzündeki tüm canlılardan ikişer tane gemiye yerleştir diyor. Ya yeryüzünde kaç tür canlı var diyorlar şeyde? 2 milyon diyorlar. Evet. Tabii bu bizim bildiğimiz bir şey değil. Biz sadece işte internette gördüğümüzü söylüyoruz. Ama çok olduğu kesin. 2 milyon çeşit canlı. Peki 2 milyon çeşit canlıdan birer tür, işte birer çift. Hadi diyelim bunun 500 binini deniz canlısı ya 1 milyonu deniz canlısı diyelim hadi. Yani deniz çünkü orada suların içerisinde kalanlar kalacak. Peki her birinden birer çift dediği zaman 2 milyon canlı eder. Peki bu canlıları Nuh Aleyhisselam yani gemi harekete hazır olduğu zaman ne yapacak? Geminin içine yerleştirecek. Allah-u Teala onun için diyor benim emrime göre yap. İşte sinekler nereye yerleşecek? Karıncalar nereye yerleşecek? Tabii bal arıları nereye yerleşecek? Ayılar nereye? Efendim işte aslanlar nereye? Filler nereye? Artık say da say değil mi? Koyunlar nerede kalacak? Keçiler nerede kalacak? Şimdi bunların her birinin ayrı ayrı yuvası olacak. Her birinin o geminin denizde kaldığı süre içerisinde geçinebileceği, değil mi? Yiyecekleri olacak. Bir de bunlar birbirlerine karşı da korunma bir iki şeydir. Hani hayvanlar biri diğerleriyle de geçiniyor. Bakıyorsun ki
besin zinciri
geliyor, şeyleri tabii. Tavukları yiyor. Evet. Birbirlerini yememeleri için de tedbir alınmış olması lazım.
Yükleme mühendisliği gerekiyor. Yani.
Ne?
Yükleme mühendisliği gerekiyor.
Ya bir kere bir gemi yapılırken şimdi böyle bir gemiyi bugün bizim hayal etme şansımız var mı? Hiç mümkün değil. Bir de Nuh Aleyhisselam'a inanmış olanlar yani ve Nuh Aleyhisselam'ın ailesiyle biliyorlar.
Şöyle yapılabilir belki kendimizi belki iyi hissetmemiz için tıpkı Adem ve Havva için söylenildiği gibi işte bunlar birer simge, gerçekliği yok, hayal bunlar dediği gibi Nuh'un tufanı da gemide buraya bindirilen hayvanlar da hayal, bunlar sadece örnek dersek o zaman kendimizi biraz iyi hissederiz. Düşünmeye gerek kalmaz yani nasıl olduğunu. Yani
o zaman da en başta sen tatmin olmazsın. Yalan söylemenin sonu yok. Boşver. Biz doğrular ilgilendiriyor. Herkesin yanlış yapma, yoldan çıkma hakkı var zaten.
Şimdi bunlar bu anlatılanlar çocuklara anlatılan tarih dersi için çok büyük tehditler oluyor. Yani insanlık tarihi için işte insanlık şu son 300-400 yıl içerisinde bir şeyler yapmaya başladı. İnsan olmaya başladı. Medenileşti. Şu oldu, bu oldu. Şimdi kitabı açıp bundan milattan önceki dönemlere ait bu tür şeyler olduğu zaman şimdi bunlar çok ciddi problem birileri için. Yani birisi olur da ya bunların peşine gider, bunları araştıralım, burada nasıl bir hikmet var der, bütün her şey mahvolur diye birilerinin aklı başından gidiyor olmalı ki bu defa en güzel yorum, inkar da edemiyor. İnkar etse yaşadığı toplumda kafir damgası yiyecek. Diyor ki ya tamam doğru bunlar ayet ama senin dediğin gibi değil onlar. Sen yanlış anlıyorsun. Bunların tamamı hayali şeyler. Simgeler bunlar.
Yani bu Allah'a yapılabilecek en büyük hakaret. Yani
cesareti olsa zaten yüzüne bakmayacak bu kitabın da. Yaşadığı toplum itibariyle bunu yapamıyor.
Kimse ona kâfir demesin diye öyle şey yapıyor. Evet. Yani bu gerçekten inanılır gibi değil ama ne yapalım? Herkesin yoldan çıkma hakkı var. Çıkan çıkar. Bizi ilgilendirmez. Yani şimdi mesela tamam oraya Nuh Aleyhisselam'ın gemisine bütün canlılar canlılardan birer çift kondu. Kaç milyon canlı. Her birinin yiyeceği, giyeceği falan filan. Ve bir de onları oraya sokabilmek büyük bir bilgiyi gerektirir. Yani sen aslanı yönetip,
fili yönetip öyle. Hazır etseniz bütün hayvanları hadi bunları al içeri desen o ayrı bir iş yani.
Tabii ya bu bir hayvan bir aslanın karşısında bir filin karşısında bir yani bu kolay mı? Lafı kolay sadece fiiliyat kolay değil. Onların tamamını alıyorsun. Tabii insanlar da oraya yerleşiyor. Ne kadar kalacağı belli. Tüm insanların da orada ne kadar süreyse onun yiyeceğini, içeceğini, ihtiyaçlarını karşılanacağı bir yapının olması lazım. Ve o yapı ile tabii Nuh Aleyhisselam onunla birlikte tabii bu Orta Doğu'da bir yere iniyor ki bu insanların Sümerler dediği Nuh Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerin kalıntılarıdır. Bak Sümerlerden gelen tabletleri bile insanlar inceleyemiyorlar. Küçücük bir tablette koskoca ilimler var. Yani bizim şimdi Adem Aleyhisselam, ben çok eminim ki yani ben şahsen inanıyorum yani bir delilim var mı dersen asla öyle bir delilim yok ama inanıyorum ki Adem Aleyhisselam'dan gelen o bilgiler kaybolmamıştır. Biz onları araştırırsak buluruz. Ve Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde bu olmalı diye düşünüyorum. Sen nasıl düşünürsün? Mutlaka olmalıdır. Peki o gemi kayboldu mu Kur'an-ı Kerim'e göre?
Yok, kayboldu.
O gemi
O gemi de duruyor ama o geminin bulunmaması için her türlü işi de yapıyorlar muhtemelen yani.
Neyse bizi ilgilendirmez. Evet. Boş ver. Biz söyleyelim de
çünkü
doğru davrananlar
yapsın. Yıllarca bize onun Ağrı Dağı'nda olduğunu söylediler yani.
Ağrı Dağı'nda yani, küçücük yapmış. Evet. Bu mümkün mü?
Evet. Yani bulunmaması için de ellerinden geleni yapıyorlar herhalde.
Şimdi Allah-u Teala onu Mü'minun suresinde söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani o şeyin geminin devam ettiğini, kaldığını.
Hud suresinde Vestevet alel cudiyyi ve kıyle bu dellil gavmi zalimin 44. ayette.
Cudi. Evet. Oturdu. Şimdi cudi orada bir dağışımı olmaz o. Yani böyle cud ne olur? Bir cömertlik ifade ediyor değil mi? Yani çok verimli bir yere yerleşti. Olmuş o evet.
Yüksekçe bir dağ anlamında kullanmış.
Ya, o manada da olabilir tabii o şey değil. Yalnız veterekneha ayeten diye bir şey vardı. Onu alıyorum da.
O şeyde Kamer suresinde.
Kamer suresinde.
Evet orada ha, tamam.
Yani Allah-u Teala onu insanlara bir ayet olmak üzere. Ayet nedir? Yani Allah'a ait olan bir belge. Dolayısıyla o Nuh gemisi bugün duruyor. Bugün işte uydudan, şuradan buradan araştırmalar yapıyorsak o Nuh gemisini bulalım. Gökler ve yerle ilgili tüm bilgiler orada vardır. Çünkü kaybolmuş olsa Nuh Aleyhisselam diyemezdi ki görmediniz mi, değil mi? Bu ayet o Nuh suresindeki gökler ve yerin, göklerin yedi katı olduğunu görmediniz mi diyor. Bir de yerin derinliklerine de nasıl indiğinin bilgisi Nuh gemisinde vardır. Ve onu da Allah-u Teala yeryüzünde şu anda duruyor o. Öyle bir çürüyen şey yapan cinsten bir gemi değil. Şimdi bizim için asıl yapılması gereken bu geminin araştırılıp bulunması ve onun üzerinde çalışmaya devam edilmesidir. Çünkü o yazıyı öğreten de Allah-u Teala'dır.
وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
Tamam.
15. ayet.
Kamer suresinin 15. ayet. Bakın diyor, onu bir bilgi, şey, onu bir ayet olarak
evet.
bıraktık.
Evet.
Yani o gemi kaybolmadı, gemi duruyor. Gemi araştırırsanız bütün özellikleri bu. Ama peki bu konuda müddekir var mı? Ne demek Enes Hoca müddekir?
Müddekir yani bilgisini o bilgiyle birlikte denkleştirip çalıştırmak.
Bu konuda bir bilgi sahibi olan var mı? Yok. Araştırmıyorsunuz ki bulasınız. Olamaz demiyor Allah. Ama araştıracaksınız. Bugün bizim görevimiz o. Evet.
Belki benzer şekilde yani bu ilmi seviyenin ne kadar yüksek olduğuna dair Süleyman Aleyhisselam dönemindeki şeylere de belki bir
tabii Süleyman Aleyhisselam döneminde de en az aynen. O gene hiç olmasa biraz nakledilmiştir şeye kadar yani nesilden nesile. Evet.
Yani evet. Orada bugün işte ışınlama diye bildiğimiz cisimlerin uzak mesafelerden saniyeler içerisinde yer değiştirmesini Rabbimiz burada Süleyman Aleyhisselam dönemiyle ilişkilendirerek anlatıyor. Bu gerçekleşmiş bir şey. Yani Belkıs'ın tahtı binlerce kilometre öteden saniyeler içerisinde taşınıyor.
Bak nasıl? Taşıyan kim?
Bir insan.
Bu insanın özelliği ne?
İndehu ilmün minel kitap.
Yani öyle bir insan ki bakın bu bir mucize değil. Süleyman Aleyhisselam kendi, o bir şey devlet başkanı aynı zamanda önde gelen kişilerine söylüyor. Belkıs ona elçiler gönderiyor Süleyman Aleyhisselam'a. Tabi şey var. Hüthüt kuşu onun tahtının ne kadar güzel olduğunu gelip anlatıyor. Kuşlarla konuşuyor.
Bunlar da hocam bunlar da bize anlatılan bu tarih şeyleri için çok büyük tehdit olduğu için bunların tamamı içinde hep simgesel şeyler kullanıyor. Yani nerede Müslümanların hedef koyan Müslümanlar için yol olabilecek şeyler varsa hepsi kapatılmış.
Tabi adamlar haklılar. Evet. Çünkü İslam ortaya çıktığı zaman onların bu yalanları onların doğru göstermeye çalıştıkları yalanlar ortaya çıkacak ve itibarları yerle bir olacak. Gayet normal. Ama aslında bize düşen şudur. Herkes böyle değil ki. Yani insan o aldatılan sadece biz değiliz. Batı'da da herkes var yani. Tüm insanlık aldatıyor. Aldatanları bir kenara itip aldatılan tüm insanlığa doğruları anlatmamız gerekiyor. Yani herkes Allah'ın kuludur. Her insanın doğru bilgileri öğrenme ihtiyacı vardır. Aldatanlar içerisinde de eğer tevbekar olanları varsa onlar da başımızın tacı olmalıdır.
Evet, büyük sarayların, büyük binaların yapılması, rüzgarın kullanılarak uzak mesafelere gidilebilmesi, bunların tamamı Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam dönemiyle alakalı anlatılıyor.
Tabii. Ya bak, Belkıs'ın büyük bir tahtı var. O Yemen'de. Süleyman Aleyhisselam da Kudüs'te değil mi? Evet. Kudüs. Yemen'le Kudüs arasında kaç bin kilometre var? Süleyman Aleyhisselam diyor ki hanginiz Belkıs'ın yanına geleceğini duyduğu için o gelmeden önce onun tahtını bana getirir diyor. Şimdi kitaptan bilgisi olan bir kişi diyor. Kitap dediğiniz nedir? Süleyman Aleyhisselam'a indirilmiş olan kitaptır. Yani işte bu Kur'an-ı Kerim'de o bilgi burada da var. Çünkü o kitaplardan hiçbirini diğerinden ayırmayız diye Allah-u Teala bize sürekli bildiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de de o bilgi var. Kitaptan bilgisi o, bir bilgisi olan, kitapta o kadar çok bilgi var ki, bilgisi olan kişi ne dedi? Bak söyle diyor, bakın isterseniz şöyle gözüme dikkat edin, bakın gözümü kapatıyorum, açıyorum.
Ertike bihi kable eyyartette ileyke tarf.
Diyor ki ben şimdi sana Sana'dan yani Yemen'den o tahtı gözün kapatıyorsun ya açana kadar getiririm. Yani böyle göz açıp kapayıncaya kadar. Biz Türkçe'de öyle diyor. Bu zaten bir terimdir. Şey değil yani.
Yazılmış, hazırlanmış bir mesajı şerifi düğmeye bastığı zaman getiriyor. Ondan daha kısa zaman değil mi?
Tabii. Yani şey bu internetteki bir düğmeye basıp getiriliyor bir mesaj, bir şey.
Onun gibi.
Ama ondan daha çabuk geliyor. Sen uzaktaki sen şimdi mesela internet kullanıcısısın. Sen burada şeyde Sana'daki bir interneti sen kendin getirebiliyor musun? Bir bilgisayardaki şeyi. O senin bilgisayarın olacak ki belki bir takım ilişkiler kurmuş olasın da o bilgiyi aktarasın. Ama o senin bilgisayarın bir şey değil. Yani bugün bilgisayar sisteminde bile bu bilgi aktarımı yok. Bu kadar bilgi aktaramıyor.
Yani onda da bir alet olacak, sende de bir alet olacak. Arada bir şey döşeyeceksin, şu olacak, bu olacak.
Bağlar olacak, bir sürü şeyler ama burada öyle bir şey yok. Bakın, yani...
Maddi bir şey üstelik değil mi?
Maddi bir şey, gelen de maddi bir şey yani. Mesaj bugün
bir mesaj bile getiremezsiniz. Evet, bu yapılan çalışmalar asla hafife alınacak çalışmalar değil, güzel çalışmalar olmuş. Ama bilgi seviyesini anlama açısından...
Evet, aynen öyle.
Bilgi seviyesi çok geridir Kur'an-ı Kerim'e göre. Şu anda insanlığın üzerinde bulunduğu bilgi seviye. Bakın oradaki bir mesajı bile buraya getiremezken bugün. Yani orada birisine söylersin o sana gönderir. Ama o değil. Kimseye şey yapmıyorsun. Buradan diyor ki o şahıs, kitaptan bilgisi olan şahıs ne diyor? Ayetin şey yerinde
Nemil 40.
Nemil suresi 40. ayet. Evet. Şimdi diyor sen gözünü kapattın açacaksın. Gözünü açıp kapayıncaya kadar onu o şey bu böyle bir mesaj falan değil.
Tahtı.
Taht. Ki öyle basit bir taht da değil. Büyük bir taht.
Tamam, bu iddiada bulunuyor. Hocam ne olduğunu okuyayım devamında. Ha? Felemma ra'ahu mustakirran indehu kale haza min fadli rabbi.
Yani getiririm diyor ve getiriyor.
Boşa atmamış yani.
Boşa atmıyor, getiriyor. Gözü açıp kapayıncaya kadar Yemen'den Belkıs'ın tahtını Kudüs'e getiriyor.
Yani ve Süleyman Aleyhisselam'ın tavrı da herhalde çok örnek bir tavır. Haza min fadl rabbi liyeblüveni eşkuru em ekfur. Bunu diyor.
Çok çok önemli yani. O kısım. Yani.
Şimdi bugün internete şuna buna uydulara bilmem nelere hakim olanlar ilahlık seviyesindeler. Bütün insanlığa kan kusturuyorlar bunlar elimizde diye. Süleyman Aleyhisselam ise haza min fadl rabbi diyor. Hemen bu işin sahibine teslim ediyor yani.
Evet. Bu Rabbimin bir ikramıdır diyor. Ben Kafirlik mi edeceğim? Ne demek kafirlik? Adamın bu, Allah'ın bana verdiği bu nimetleri görmezden gelip de kendime mi mal edeceğim? Yoksa ya Rabbi sen bana bu kadar nimetleri verdin, sana sonsuz şükürler olsun mu diyeceğim? Bu Allah'ın bir imtihanı. Onun için bakın herkes bu imtihandan geçer. Çok dikkatli olmak lazım. Süremiz bayağı geçti ama zannedersem ilim açısından çok iyi bir başlangıç olmuştur. İnşallah bundan sonra da devam eder. Evet, bakın burada gördünüz. Bugün Adem Aleyhisselam'ın sahip olduğu ilmi, seviyeyi bizim hayal etmemiz imkansız. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmıştır. Mükemmel. Bütün insanları öyle yaratıyor. Adem Aleyhisselam'a bilgiyi bizzat kendisi öğretmiştir. Öğrettiği bilgi göklerin ve yerin tüm bilgisidir. Yani yerin derinliklerine kadar olan bilgilere de sahip, göğün en üst noktasında olan bilgilere de sahip. İşte o bilgileri öğrenmiş olan Nuh Aleyhisselam ve etrafındakiler, yani Adem Aleyhisselam'ın torunları 7. kat semaya kadar yolculuk yapıyorlardı bunlar. Bu yolculuklar bugünkü gibi öyle sıkıntılı falan filan değil. Allah-u Teala göklere çıkan asansörlerden de bahsediyor değil mi Enes Hoca? Bununla ilgili özel bir sure var. Me'ariç suresi var. Yani öyle şeyde sıkıntılar içerisinde çıkmak yok. Rahat bir şekilde gitmek var. Gidip gözlemlemek var. Ya bugün gidiliyor ama neler çektiklerini görüyoruz giden ve de zaten çok kısa bir mesafeye birazcık atmosferin dışına çıkılıyor. Ondan sonra neler, ne kadar sıkıntı. Ama bunlar 7. kat semaya kadar çıkıyor. Şimdi bütün bu bilgiler Allah tarafından Adem Aleyhisselam'a verilmiş, yazıyla öğretilmiş, bunlar hepsi yazılmış, yazılı olarak Nuh Aleyhisselam'a kadar intikal etmiş. Onlar elbette ki işte Allah ona öyle bir gemi yaptırmış ki o gemiyi bugün hayal etmemiz imkansız. Ama o gemi bugün duruyor. Ey insanlar, evet o gemi duruyor. O gemi üzerinde, o gemiyi arayalım, bulalım. Allah'ın Adem'e öğrettiği tüm bilgiler o geminin içerisindeki kitaplarda neyse artık tablet mi şeklinde midir, nasıldır? Mutlaka vardır. O konuda çalışma yapalım. O zaman bakın göreceksiniz bilgi seviyesini. İşte buna küçük bir örnek olarak da Süleyman Aleyhisselam'ın dönemini öğrendik Kur'an-ı Kerim'den. Allah'ın kitabından bir bilgiye sahip. Daha fazla bilgi olsa o daha fazlasını yapardı. Sahip olan kişi diyor ki Süleyman Aleyhisselam'a sen gözünü açıp kapayıncaya kadar ben Belkıs'ın tahtını sana'dan Kudüs'e getiririm diyor. Evet, böylece bu bilgi seviyesinde görmüş olduk. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın. Kendisine tam teslim olanlardan eylesin.